Ayrım 10.
Aksiyoloji, değer sorunu. Aksiyoloji değerlerle ilgilenir. Ahlak ve estetik konularını içerir. Birey, yaşamı boyunca bazı tercihler yapar. Karşılaşılan durumlar, en iyiden en kötüye doğru ayrımlar yapmaya zorlar. İyi, kötü, özgürlük, tutsaklık, erdem, erdemsizlik, saygı, saygısızlık sorunlarının yanıtı aranır. Bu değerlerin kaynağı nedir? Doğuştan mı? Yoksa içinde yaşanan çevreden mi kaynaklanıyor? Aksiyolojinin moral değerlerle ilgili kısmına ahlak, ethics denir. İyi ahlak, kötü ahlak nedir? Mutlu insan, mutsuz insan kimdir? Ölçütler nelerdir? Ölçütler doğuştan mı gelişir, yoksa içinde yaşanılan toplumdan mı kaynaklanır? Soruları irdelenir. İnsan ilişkilerinde nelerin doğru, nelerin iyi olacağı incelenir. Güzelin çirkinin niteliği estetik konusudur. Doğada, sanatta güzelliğin, yaşantı yetkileri irdelenir. Estetik değerlerde hayal gücü ve yaratıcılık vardır. Eğitim çalışmalarında sürekli bir değerlendirme olduğuna göre hangi değer ya da değerler çeşidinin önemli olduğunun bilinmesi gerekir. Öğretmenin, yöneticinin eğitim sorunları ve çözümündeki yaklaşımları kendi değerler sistemine bağlıdır. Ontoloji, varlık bilgisi. Ontoloji gerçeğin ne olduğunu arar. Madde, insan ve evrenle ilgili bütünlüğü irdeler. Yaşam ve evren hakkında genel görüş ve ilkeler bulmaya çalışır. Ontolojide gerçek, insan, ruh, tanrı, yokluk, varlık nedir? Evren akıllıca bir düzen içinde midir? Olaylar, olgular önceden belirlenen bir düzenin içinde mi oluşur yoksa rastgele mi? Sorularına yanıt aranır. Bu soruların yanıtlanması eğitim etkinliklerini ışık tutar, var olmanın anlamının açıklığına kavuşması ders konularının daha iyi anlaşılmasını sağlar. 65. Eğitim felsefesi nedir? Eğitimin amacı iyi, güzel ve uyumlu bir yaşama hazırlamaktır. İyi ve uyumlu insana ulaşmak amaçlarla olur. İyi ve uyumlu insan için yaşam nedir? Nasıl olmalıdır? İyi insan kimdir? Uyumlu insan kimdir? Sorularına yanıt verme çabasında olan felsefeyle o insanı yaratmak için uğraşı veren eğitim birbirleriyle yakından ilgilidir. İnsan eğitimine ilişkin düşüncelerini açıklarken neyin doğru, neyin yanlış, neyin iyi, neyin kötü olduğunu saptıyor, söylüyorsa bu bireyin eğitime ilişkin görüşü var demektir. Eğitime ilişkin görüşler değişik yollarla geliştirilebilir. Bu görüşler bireyin öğrendiği gerçeklere dayanır. Bireyin eğitime ilişkin görüşlerine o bireyin eğitim felsefesi denir. Felsefe yalnızca soyut ve kuru bilgi değil, doğru yaşama ve mutluluğa ulaşma çabasıdır. Felsefe tüm çağlarda ve eleştirel bir kavrayışa ulaşmadır. Eğitimin amacı da evrensel gerçekler ve ülke gerçeklerine göre tüm unsurları dikkate alarak bireylerin davranışlarını değiştirmektedir. Eğitim felsefesi, eğitim kurumlarına yön veren temellerin kuramsal yönden incelenmesidir. Amaç, içerik, yöntem ve ortamla ilgili sorunlara yanıt bulma uğraşıdır. Eğitim felsefesi eğitim uygulamalarına yön verir, uygulama değeri olmayan fikirler değerini ve anlamını yitirir. Eğitim felsefesi eğitimle ilgili uygulamaları eleştirici bir yaklaşımla değerlendirir, uygulamaların dayandığı kuramsal temelleri inceler, yeni eğitim kuramları ortaya koyar. Eğitimin amaçları felsefeden ayrı olarak saptanamaz. Eğitim felsefesi eğitimin amaçlarını, kimin niçin eğitileceğini tutarlı olarak inceler. Eğitim felsefesi ile eğitim bilimleri karşılaştırılırsa, eğitim bilimi objektiftir, eğitim felsefesi kapsamlıdır. Eğitim bilimi deneye uygulamaya, eğitim felsefesi düşünceye yöneliktir. Eğitim biliminde deney ve laboratuvar, eğitim felsefesinde mantık önemlidir. Eğitim bilimi dün, bugün ile eğitim felsefesi gelecekle ilgilenir. Eğitim biliminde doğruluk, eğitim felsefesinde yeterlik önemlidir. Eğitim bilimlerinin kaynağı uygulamalardan gelir. Kuram uygulama tutarlılığı sağlamada eğitim kuramlarından yararlanılır. Eğitim felsefesinin işlevleri şunlardır. Yönetici, uzman, öğretmenlerin eğitimi tüm yönleriyle görmesini sağlar. Eğitimi gerçekleştiren öğretmendir. Öğrenciyle birebir kalan öğretmen, kendi eğitim felsefesine göre eğitimi gerçekleştirir. Uzmanlar yaptıkları çalışma ve incelemelerle öğretmenlere yardımcı olurlar. Çalışma ve incelemelerinde eğitim felsefelerini yansıtırlar. Yöneticiler kendi eğitim felsefeleriyle okulun tüm çalışmalarını etki eder. Ülkenin toplumsal, ekonomik ve politik durumlarıyla tutarlı eğitim durumları geliştirilir. kuram geliştirmek için bilimsel çalışmalardan yararlanılır. Eğitim uygulamalarının dayandığı kuramsal temeller geliştirilir. Eğitim uygulamalarına yön verilmesi, dün, bugün, gelecek arasında anlamlı bağ kurulmasını sağlar. Öğrenme kuramlarının geliştirilmesi aracılığıyla öğrenmede değişik seçeneklerin oluşmasına yardımcı olur. Eğitim amaçlarının saptanmasını sağlar. Eğitimin genel, özel amaçları, amaçların oluştuğu toplumun tarihsel, sosyokültürel, sosyoekonomik gerçeklerinin analiz ve sentez edilmesi, eğitim felsefesinin en önemli işlevsel alanıdır. Amaçlar niçin insan yetiştireceğiniz sorusunun yanıtını verir. Niçin sorusu istendik insan tipini ortaya koyar. Sonuç olarak eğitim felsefesi, veriler ışığında eğitim uygulamalarını felsefi açıdan temellendirir. 66. Türk eğitim sisteminin bir felsefesi var mıdır? Eğitim sistemimizin bir felsefeye dayanmadığı, yamalı bohça olarak çeşitli ülkelerden aktarma yapılarak farklı uygulamalara gidildiği düşüncesi yaygındır. Böyle bir düşünceye neden olan dayanaklar, eğitimle ilgili araştırmalar 1965'lere değin yapılmamıştır. Daha çok başka ülkelerin, özellikle Amerika, Fransa, Almanya uygulamaları bilinçsizce aktarılmış ve uygulamaya konmuştur. Araştırma bulguları dikkate alınmamıştır. Politik bilimler, ekonomik, tarih, sosyoloji, kültürel antropoloji, psikoloji, fen, tarım, sağlık alanlarının eğitimle etkileşmeleri ve bu alanlarla ilişkileri araştırılmamıştır. Eğitim bilimlerinde yenileşme ve gelişmelerin gerisinde kalınmıştır. Aynı programlar 80 yıl uygulanmıştır. Eğitim programları alanındaki gelişmelerin kritik analizi yapılmamıştır. Rehberlik ve özel eğitim alanları ihmal edilmiştir. Eğitim politikası ile eğitim felsefesi birbirine karıştırılmıştır. Ölçme değerlendirmede yapılan değişiklikler, not baremi, tek ders hakkı gibi eğitim felsefesi değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Eğitim felsefesi eğitime ilişkin görüşlerle, eğitim politikası ise bakanlığın yaptığı yasa, tüzük yönetmelik gibi kurallarla belirlenir. Eğitim felsefesi çalışmalarının güçlüğü nedeniyle yasa, tüzük yönetmeliklerle sorunların çözümüne çalışılmıştır. Ülkede tüm kurum ve kuruluşların katıldığı çalışmalar yapılmamıştır. Küçük gruplar tarafından yapılan birbirinin taklidi çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarda bilimsellik aranmamış, devamlılık ilkesi sürekli zedelenmiştir. Kağıt üzerinde yazılanlarla uygulananlar daima farklı olmuştur. Ülke gerçeklerine dayanmayan aktarma amaçlar uygulamada gerçekleşmemiştir. Yukarıdaki nedenler, Türk eğitiminin bir felsefesi yoktur düşüncelerini yaygınlaştırmıştır. Eğitimde analitik, sentez ve diyalektik çalışmalarla kuram geliştirilirse sorun ortadan kalkar. Sorunun çözümü eğitim düşünürlerine, yazarlarına ve üniversitelere düşmektedir. Ülkemizde eğitim felsefesi oluşturmayı etki eden faktörler nelerdir? Ülkemizde eğitim felsefesi oluşturmayı etki eden faktörler ayrı ayrı araştırılmalıdır. Milli eğitimimiz sistematik bir kuramı değil, bireylerin ve grupların etkisine göre yön değiştiren, sosyal ve politik baskıları direnemeyen, çağdaş gelişimlerin daima gerisinde kalan görüşlere göre yönlendirilmiştir. Eğitim felsefesi oluşturmayı etki eden faktörler şunlardır. Klasik miras, İmparatorlukta daha önce dini eğitim uygulanıyordu. 19. yüzyılda modernleşme politikası askeri ve sivil okullarda başladı. Cumhuriyetin ilanıyla modern, laik ve milli bir eğitim sistemi kurulmaya çalışılmıştır. Toplumdaki sosyal ve ekonomik gelişmelere karşı eski sistemdeki esaslardan uzaklaşılmamıştır. Merkezileşme, Cumhuriyet öncesi Osmanlı yönetiminde hükümet ve eyaletlerin yönetimi doğrudan padişahın şahsına bağlı bir bütün halinde örgütlenmiştir. Bu düzende siyasi otorite padişahtı. Her şey merkeze padişaha bağlıydı. Cumhuriyet sonrası yeni Türk devletinin devlet tarafından kontrol edilen bir ulusal eğitim sistemine sahip olması esası kabul edilmiştir. 1933 yılında kabul edilen 2287 sayılı yasaya göre programlar hakkında karar verme sorumluluğu merkez örgütüne verilmiştir. Bu nedenle programların amaçları merkez örgütünde belirli bir kurul tarafından ya da kurulun uygun göreceği kimselerce hazırlanarak öğretmenin eline verilmiştir. 1982 Yükseköğretim Kurulu Yasası tüm üniversiteleri merkezleştirerek aynı programları ve aynı değerlendirme ölçütlerini getirmiştir. Böylece öğrenciye en yakın öğretmen ve öğretim üyeleri karar verme sürecinde öğrenciye en uzak duruma getirilmiştir. Değişmeye karşı direnç ve taklitçilik. 1990 yılına değin liselerde uygulanan programlar ders ilave ve çıkarmalarının dışında aynıdır. 1913 Fransız lise programları, 1932 yılında Amerikan eğitim anlayışı, 1936 yılında Alman kitapları ve sistemi örnek alınmıştır. Toplumsal yönden, kişisel yönden, insan ilişkileri yönünden, ekonomik hayat yönünden dört grupta toplanan milli eğitimin amaçları 1948 ilkokul, sonra 1952 ilk öğretmen okulları programlarında yer almıştır. Bu amaçlarla 1938 yılında Amerika'da saptanan amaçlar arasında çok yakın benzerlik vardır. Toplumda sürekli reform istenmesine karşın her reform girişimi engellenmekte, uygulama aşamasına geçmeden sonuçları tartışılmaktadır. Ülkemiz koşullarına göre yenileşme yapılması, yabancı ülkelerden taklit yapılmaması esasta kabul edilmektedir. Uygulamada inceleme ve araştırma yapmak son planda kalmaktadır. Yapılan araştırmalar kütüphane raflarında kaybolmaktadır. Araştırmalar dikkate alınmadan kararlar bireyler kısır düşünceleriyle alınmaktadır. Örneğin 1970'ten günümüze ahlak ve maneviyat sorunu en çok tartışılan sorunlar arasında yer almıştır. Ders çeşitlerinin çok, araç ve laboratuvarların yetersiz olması öğrencilerde ezberciliğe yol açmaktadır. Bilim ve teknolojinin hızlı gelişmesi karşısında eğitim sistemi çağdaş gelişmelere yanıt vermemektedir. Batı ülkelerindeki durumlar sürekli taklit edilmekte, uygulamaların zorluğu karşısında hemen vazgeçilmektedir. 1992'de uygulamaya konan ders seçme ve kredili sistemin niçin uygulamadan kalktığının bilimsel açıklaması yoktur. Aynı talim terbiye üyeleri ders geçme ve kredi sistemini onaylamışlar. Aynı üyeler hayır diyebilmişlerdir. Fabrikası olmadan mühendislik fakültesi açılabilmektedir. Kültürler arası geçişler ve iletişim araçları yenileşme çabaları yerine taklitçiliği teşvik etmektedir. Ev yaşamı, okul yaşamı ne doğulu ne batılı olabilmekte, iki yaşam arası bocalayan gençler yetiştirmektedir. Eğitim ile kalkınma arasında sıkı bir ilişki olduğu kabul edilmekte, uygulamada eğitim sorunlarının çözümü ertelenmektedir. Eğitim çağdaşlaşmanın kilidi, kalkınmanın anahtarı olduğu belirtilmekte, nitelikte eğitim çağ nüfusunun 6-21 yaş %5 onuna verilmektedir. 68. Düşünce eksikliği. Bugün bizim içinde yer almaya çalıştığımız Batı uygarlığı kaynağında bir yere kadar Akdeniz çevresi toplumlarının ortak yaratışıdır. M.Ö. 4000 sıralarında tarih sahnesinde görünen Mısır, Mezopotamya ve Anadolu yüksek kültürleri Yunan ve Roma üzerinden geçerek Batı ve Orta Avrupa'ya ulaşmış ve buradaki Cermen ve Kelt budunlarınca benimsenmiştir. Antik Akdeniz uygarlığının bu benimsenip işlenmesinden sonra 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans denilen tarihsel olay meydana gelmiş. Rönesans, yeni modern Batı uygarlığının kendisini ilk olarak gösterdiği, Orta Çağ'a sona erdiren büyük buluşlar ve yaratmalar çağıdır. Bu dönemde ulusal devletler ortaya çıkmaya ve ulusal diller oluşmaya başlar, bunun beraberinde dinde de bölünmeler başlar ve kilisenin resmi görüşünün yerini bilimsel görüşün almasıyla doğa bilimi gelişir, doğmaların yerini deney ve akıl alır. Rönesans insanının da yeniden doğuşu olmuş ve insan artık ağırlık merkezini kendinde taşıyan bir küçük dünya, bir birey olarak ortaya çıkmış ve de doğayı öğrenir ve onu egemen olurken kendi üzerindeki bilinci de doğmuştur. Bu dönemde insanın dünyadaki yerinin ne olduğunu araştıran yeni bir dünya görüşünü dile getiren hümanizm akımı doğmuştur. Avrupa kültürü ya da çağdaş kültür özellikle Rönesans ile başlayıp aydınlanmadan geçerek günümüze dek süren bir süreçtir. Aydınlanma felsefesinin laiklik, özgürlük, eşitlik, insan onuru, insana saygı, insan hakları, ulusallık, evrensellik ve bütünleşme ilkelerinin bütün dünyaya yayılmasını sağlayan ise Fransız Devrimi 1789 olmuştur. 18. yüzyıl yolunu aklın göstereceği, gelişip ilerleyen bir kültür temeli üzerinde bütün insanlığın birleşeceğine inanan bir kültür felsefesi yüzyılı olmuştur. Osmanlı döneminde ulusumuz bu gelişmelerin dışında kalmış, 3. Selim ve 2. Mahmut dönemlerinde görülen yenileşme hareketleri, dinin kötüye kullanışı sonucu bastırılmış, gerici din devlet düzeni ilerici padişahların başına bile yemiştir. Teokratik, totaliter bir devlet düzeni içinde, dine dayalı bir dünya görüşünün değişmez ön yargılarıyla düşünüp eğleyen Osmanlı toplumu, ancak 18. yüzyıl boyunca uğradığı yenilgilerle sarsılınca karşısındaki gücün üstünlüğü sezmeye başlamış, ilkin Batı'nın yeni askeri teknolojisiyle buna dayanak olan bilimlerin benimsenmesi gereği duyulmuş ve böylece de Batı'ya kapılar açılmıştır. Bu açılış bundan sonra birçok engelleri, duraksamaları, karşı çıkmaları ortadan kaldırmaya uğraşa uğraşa Tanzimat ve ikinci meşrutiyet dönemlerinden geçerek Cumhuriyet'e ulaşacaktır. Profesör Doktor Bedia Akarsu'ya göre, gerçi Tanzimat'la birlikte aydınlanma felsefesinin ilkeleri kimi düşünürlerce ele alınmış, bir takım reformlara girilmişse de asıl kaynakları inilemediği için başarıya da ulaşılamamıştır. Kültürüne yönelmeden, o kültürün ve uygarlığın kaynaklarına inmeden, bilimsel düşünüşe ve laik düzene geçmeden, Batı'nın yalnızca tekniğini almaya kalkması, o tekniği yaratan temellere inemeyişi, Tanzimat dönemini yalnızca Batı taklitçisi olarak bırakmıştır. Profesör Doktor Macit Gökberk'e göre ise Tanzimat çağ dışı kalmış bir siyasal yapının Avrupa örneğine göre biçimlendirilmesi girişimidir. Önce sadece ordu ve devlet yönetimi için düşünülen bu düzenleme gittikçe toplumsal kültürel yaşamın birçok yönlerini de içine almaya başlayacak. Aydınlanmanın ilkeleri Osmanlı toplumunda hala ayakta olan orta çağ dünya görüşü ve kurumlarıyla çatışacak ve sarsıntılara neden olacaktır. Tanzimat'ın da içinde yer aldığı 1830'lu yıllar, Batı'da buhar gücüne dayalı makine tekniğinin hızla yayıldığı, demir yolu ağlarının örülmeye başladığı, pozitif doğa bilimlerinde gelişmelerin yaşandığı, ilginin olgulara yöneldiği yıllardı. Batı felsefesinin son sistemcisi Hegel'in 1830'da ölümünün ardından okulu dağılmış, yüzyıla pozitivist, olgucu felsefeler Spencer, Stuart Mill, Auguste Comte egemen olmuştur. İşte Osmanlı Devleti Tanzimat'la karşısında böyle bir Avrupa bulmuştu. Ona katılmak hem kültür çevresini değiştirmek hem de bir çağdan bir başkasına, orta çağdan yeni çağa, ilkel tarım uygarlığından bilime ve rasyonel üretime dayalı sanayi uygarlığına geçmek demekti. Oysa bu temel değişikliklerin ön koşulları Osmanlı Devleti'nde yoktu ve oluşturulması için de tutarlı bir istek olmadı. Eski yapıda bir takım onarımlarla yetinilmek istendi. Başarılı olunamayınca bu kez eskiden çekine çekine ödünler verilerek çıkış yolu arandı. Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya Tanzimatçıların kendi zamanlarında ve daha sonra tenkit edildikleri iki konuyu şöyle vurgular. Evvela İmparatorluğu teokrasinin tesirinden ve damgasından kurtaramamışlardır. Devletin gayesinden en küçük teşkilatına kadar ikici kalmışlardır. Yalnız muhafazakar ve telifçi olmakla değil, yeniyi eskinin yanında iğreti bıraktıkları için de taklitçilikle itham edilmişlerdir. Sonraki devrelerde bilhassa biriken ıslahat fikirlerinin serbest bir iklim içinde birer cereyan olarak ortaya çıktıkları ikinci meşrutiyet devresinde, Tanzimatçılara en ağır tenkit bu noktada yöneltilmiştir. Diğer noksana gelince bu modern devlet formülüne varmak bakımından bir önem taşır. Tanzimat ricali meşrutiyetçi değildiler. Padişahın geniş yetkileri daima bakiydi. Bunları frenleyecek pozitif müesseseler, mesela seçilme teşekkül eden meclis gibi, kurulmasını nazara almamışlardır. Bunun oluş sebebi ıslahat hareketlerinin daima yukarıdan aşağı icra organının teşebbüsüyle yapılmış olmalarıdır. Batı'da ıslahat hareketleri halkın inisiyatifiyle yapılınca hedef muhakkak hükümdar yetkilerinin halk lehine azaltılması frenlenmesi olmuştur. Tuna'ya göre meşrutiyetin demokratik bir gerçekleştirme olarak halka dayanması gerekirdi. Oysa Tanzimatçılar halkı ne kendileriyle beraber ne de kendilerine karşı bulmuşlardır. Tanzimat'ın ilk muhalifleri 1. Jön Türkler olmuştur. Bu hareketin temsilcisi olan genç Osmanlılar, Batı'nın meşruti rejimini imparatorluğa uygulamak isteyerek, doktrinal bakımdan Tanzimatçılardan daha batıcı kalmışsalar da, bireysel özgürlük rejiminin kurulmasını istemelerine karşılık bazı bakımlardan muhafazakar kalmışlar. Söz gelimi, İslamcılığı bir gaye olarak kabul ederek, gayrimüslimlerin devlet memuriyetlerine kabul edilmelerini pek desteklememişlerdir. Bunun yanında Osmanlılığı ikinci bir gaye haline getirerek ve bunu birleştirici bir unsur olarak teklif ederek fikri bir cesaret gösterebilmişlerdir. Onlara göre Batı üstündü. Batılılaşmak şarttı fakat Osmanlı cemiyetinin sağlam ahlak yapısı da unutulmamalıydı. Sonuçta Batı medeniyetini bir bütün olarak benimsemeyi kabul etmedikleri, birbirini inkar eden fikir ve kurumların karışımının isabetli bir sentez saydıkları için yine de şarklı kalmışlardır. Doğu medeniyeti alanından Batı medeniyeti alanına geçme taraftarı olmadıklarından onlar da tanzimatçı kalmışlardır. Tuna'ya göre yine de bu grup Osmanlı idareci sınıfı karşısına bir muhalefet olarak o zamana kadar rastlanmamış ve hareket yeteneği fikir hayatından alan, aşağıdan yukarı şekilde kurulmuş bir siyasi kuvvet olarak çıkmaları açısından önem taşır. Osmanlı toplumunun sosyal ve siyasi eliğine olan dini değerler yanında laik bir ideale düşünenler birinci jön Türkler olmuştur. Bu ideal vatanseverliktir. İlk kez medrese skolastiğine karşı koyarak devlet sorunlarına aydınlanma felsefesinden gelen etkiyle insan aklının araştırma konusu olabileceğini yine genç Osmanlılar ileri sürmüş, saray karşısında fikir, basın, dernek kurma hürriyetlerine dayanarak Yeniçeri metotlarından apayrı bir davranışla Batılı muhalefeti getirenler onlar olmuşlardır. Bu muhalefeti Osmanlı sınırları dışında ısrarla sürdüren 2. Jön Türk Hareketi'ne 1878-1908 ivme kazandırmışlardır. 2. Jön Türkler, Şark meselesinin 20. yüzyılın başlarında aldığı biçimin tehlikesini görmüşler, Batılılaşmanın bir zorunluluk ve kurtuluş olduğuna birleşmişlerdir. Kongrelerinde Abdülhamit idaresinin bir ihtilalle yıkılmasına karar vermişler, fakat bunu izleyecek inkılap konusunda ayrılmışlardır. Genel olarak bu inkılabın yalnız siyasi değil, aynı zamanda sosyal bir yapıya sahip olmasını istedikleri ileri sürülebilir. Fakat böyle bir değişmeyi teklif ederken, Batı'yı en geniş ölçüde fikir ve kurumlarıyla Osmanlı ülkesine sokmak isteğindeydiler. Söz gelimi, Prens Sabahattin, Batı'dan geniş ölçüde faydalanan bir sosyal ıslahat formülünü geliştirmiştir. Ona göre, Osmanlı sosyal yapısı, A. Asırlarca ihmal edilmiş basit bir ziraat hayatı yaşayan fakat blok halinde ahlak ve hasletlerini muhafaza eden köylü tabakası ve B. Batı ilim ve medeniyetiyle fikir münasebetleri kurmuş, istibdadı gören ve ona düşman olan aydın olarak iki unsura sahiptir.